Ayrım 14, sayfa 116. Üniversitedeki talebelik yıllarımızda da sık sık bizimkilerin yazıhanelerine de şantiyelerine de giderdik. Sen Şinasi Sarıkaya diye birini hatırlıyor musun o yıllardan? Behzat düşünmeye başladı. Daha sonra olumsuzca başını salladı. Çıkaramadım dedi. Ne iş yaparmış şirkette? Ben de bilmiyorum. Burhan amcaya sormadın mı? Fırsatım olmadı. Bir de öyle şaşırmıştım ki itiraf edeyim akıl edemedim. Tüh be, keşke sorsaydın. O devirde çalışan ustalardan biri miymiş? Yoksa muhasebede görev yapanlardan mı? Ben kambur bir adamı anımsıyorum ama onun adı da Şinasi değil, Şakir'di sanırım. Muhasebe işlerine bakardı galiba. İşin kötüsü ben o kamburu da anımsamıyordum. Bana sorsana bir daha, dedi Behzat. Ne sorayım? Şu Şinasi denen adamı tabii. Kim olacak? Ne iş görürmüş, şirketten ne zaman ayrılmış falan filan. Sinirlenerek homurdandım. Ne yararı olacak Behzat? Sana adam çoktan ölmüş diyorum. O yörede oturan bizim işçiler bile yıllar önce öldüğünü biliyorlar. Kalıpçı Selim de, Halit de aynı şeyi söylediler. O da doğru ya. Yine beni tasdik etmek zorunda kaldı Behzat. Ama sonra hemen itiraza kalkıştı. Sen onlara boş ver. İkisi de cahil, geri kafalı şeyler. Baksana, bu devirde hala hortlaktı, yok cindi, hayaletti diye abuk subuk şeylere inanıyorlar. Ev metruk ise çevre halkı böyle hikayeler uydurmaya bayılırlar. En iyisi biz gidip mahallinde bir araştırma yapalım. Yadırgayarak ortağıma baktım. Ne araştırması? Yahu diyelim ki o araziyi satın almaya kalkıştık. Sahibinin kim olduğunu öğrenmeyecek miyiz? Sen bu cahil heriflere boş ver. Bak görürsün, bizim gibi iki kalontor müteahhit ortaya bir çıksın, senin Şinasi'nin izini hemen buluruz. En azından adamın gerçekten ölüp ölmediğini öğreniriz. Bizi gerçek alıcı sanıp hemen peşimizden koşarlar. Behzat doğru söylüyor olabilirdi. Düşündüm bir an. Ama öyle de olsa Şinasi denen adam gerçekten yaşasa bile babama yaptığı ziyaretten Cemal Efendi'nin haberi nasıl olmazdı? Behzat üzüntümü anlamış gibi hadi dedi, atlayıp arabaya gidip şu işi enine boyuna bir inceleyelim. Çaresiz yerimden kalktım. Behzat'ın Highlander'ı homurdanarak Çamurlu Tepe'yi tırmanmaya başladı. Yol gerçekten tam balçıkla kaplıydı ama güçlü jip fazla zorlanmadan yol alıyordu. Metruk eve yaklaştıkça ikimizi de bir sessizlik almıştı. Araç tepeye varınca Behzat merakla aşağıdaki viraneye baktı. Çevrede zaten başka hiçbir yapı yoktu ama ortağım gayri iradi sordu. Bu mu? Evet diye mırıldandım. Bir an bayırdan aşağıya inmeden frene basıp yukarıdan virane evi inceledi. Sonra tamamen bana mesleki gibi gelen bir merakla fısıldadı. Bu yöre için biraz garip bir yapı değil mi? Bir gece kondu göreceğimi sanmıştım. Ama burası eski, ahşap, İstanbul evlerine benziyor. Ne zaman inşa edilmiş acaba dedi. Hiç bilgim yok. Neyse araştırıp öğreniriz. Nasıl olsa yapıldığı tarihi bilen biri çıkar. Umarım diye fısıldadım. Behzat arabayı vitese takmadan önce bana dönüp baktı. Herhalde yüzümdeki gergin ve sinirli ifadeyi sezinlemiş olmalıydı. Ona bakmıyordum fakat içimden bir his onun da gerildiğini söylüyordu. Ağır ağır bayırdan aşağıya süzülmeye başladık. Gayet yavaş gitmemize rağmen koca jip bir ara savrulur gibi oldu. Neyse ki bir problem yaşamadık ve evin önüne kadar geldik. Yine etrafta tek bir Allah'ın kulu görünmüyordu. Önce ben indim araçtan. İki tepenin ardından kopup gelen sert bir rüzgar yüzümü yaladı. Havanın serin olduğunu pek tabidir ki biliyordum. Ama sanki bu uğursuz eve gelince ortam bile değişmeye başlıyor, iklim içimdeki korkuya uygun olarak sertleşiyordu. Jipin içinde de hissettiğimiz sert poyraz şimdi fırtına gibi esiyordu. Behzat'ın yanıma gelmesini bekledim. Ortağımın biraz erken seyrekleşmiş saçları rüzgarında etkisiyle uçuşup duruyordu. Yanıma yaklaştı. Belli etmemeye çalışıyordu ama Behzat'ın da nedense hafifçe ürktüğünü hissetmiştim. Az önce çevre sakinlerinin hortlak ve hayallerle ilgili dedikodularına alaylı şekilde yaklaşan ortağım da şimdi metruk evi görünce etkilenmişe benziyordu. İçeriye girmek istemiyor musun diye sordum yüzüne bakmadan. Ortağım ve çocukluk arkadaşımı tanımaz mıydım? Buraya kadar gelmişken görmek isterim tabii ki, dedi. Belli etmemeye çalışıyordu ama bendeki korku sanırım ona da sirayet etmişti. Sokak kapısına yaklaştım evin. Esen sert rüzgarla her zaman aralık duran tahta kapı ileri geri aralanıp duruyordu. Hafifçe ittim kapıyı. Öne geçerek içeriye girdim. Behzat bir adım arkamdan geliyordu. Tam yanıma gelip durdu. İçeride diğer gelişimde fark etmediğim bir koku vardı. Sanki ahşabın zamanın etkisinde kalarak çürümesinin verdiği pis ve sevimsiz bir koku. Kırık camlardan dolan rüzgar anaforlar yaratıyordu içeride. Behzat'a bir nazar attım. Yüzü bembeyazdı. Yani uğursuzluğuna inanmadığı boş bir evi gezerken olması gereken rahatlıktan bir hayli uzaktı. Demek ki onu da tedirgin eden bir şey vardı. Kendi korkumu anlayabilirdim. Zira rüyalarımda bir kabus gibi şekillenen evin gerçeğiyle karşılaşmak beni haliyle ürkütebilirdi. Ama onun da heyecanlandığına bakılırsa bu lanetlenmiş evin insanı çarpan, etkileyen bir büyüsü olmalıydı. İkimizin de sesi çıkmıyordu. Tam o sırada karşımızdaki loş bölmelerden üst üste sert sesler gelmeye başladı. Behzat hemen "Bu da ne?" diye sordu kısık sesle. Sesi bile korkmuş gibiydi. Kendimden emin bir şekilde mırıldandım. Arka odaların çarpan panjurlarından birinin çıkardığı ses dedim. Evin bütün camları kırık, rüzgarın etkisiyle panjurlar sallanıp duruyor. Korktun mu yoksa? Saçmalama. Gündüz vakti boş bir evde neden korkacağım ki? İçimden gülümsedim ama bunu Behzat'a belli etmedim. Normal şartlarda Behzat gibi erişkin biri rahatlıkla bu sesin kaynağını tahmin edebilirdi. Ama gerginliği nedeniyle toparlayamamış, ürkmüştü birden. Gidip bir bakalım mı? Olur anlamında başımı salladım. Anlaşılan önce ilk giriş katını inceleyecektik. O an ilk defa garip bir beklentiye kapıldım. Sanki her an karşımıza düşlerimde gördüğüm yüzü beyaz bez parçasıyla örtülmüş hizmetkarlardan biri çıkacakmış gibi geldi bana. Düzgün muhakeme yapamadığımın farkındaydım. Ama öyle birinin Behzat'a da görünmesini doğrusu bir an çok istemiştim. Rüyalarımda yaşadığım vahşetin başkaları tarafından da hissedilmesini istemek gibi ters bir beklentiye sürüklenmiştim. Tabii böyle bir şey olmayacaktı. En azından onların sadece kabuslarımın mahsulü olduğunu idrak edecek kadar aklım başımdaydı çok şükür. Viranenin arka tarafında iki oda vardı. Bomboş, ahşap, zemini kararmış, tahtaları yer yer çökmüş, sevimsiz ve ürkütücü bir manzara. İnsan bir zamanlar burada normal bir hayatın sürdürüldüğünü adeta inanası gelmeyecek kadar zamandan kopuktu. Odalardan birinin tam ortasında kocaman bir tarla faresinin leşi duruyordu. Onu görür görmez safram kabarmıştı. Yeniden girişteki hole döndük. Behzat ne sevimsiz bir yer diye fısıldadı. Sonra galiba elinde olmadan bana soru verdi. Düşlerinde de buraları böyle mi görüyorsun? Bir an düşündüm. Sonra başımı sallayarak onayladım. Gel dedim. Asıl seni üst kattaki o berbat odaya götüreyim. Bir an Behzat'ın itiraz ederek boş ver artık çıkalım buradan diyeceğini sandım. Ama o beni sessizce takip etti. Merdivene yürürken onu uyarmak zorunda kaldım. Basamaklara dikkat et, bazıları çürümüş. Öne geçtim ve tırmanmaya başladık. Üst katı çıkarken sinirlerim iyice gerilmeye başlamıştı. Aslına bakılırsa Behzat'ın varlığından cesaret alıyordum. Korkak bir insan olmadığım kesindi. Lakin bu hayatta alışık olduğumuz türde bir korku kaynağı değildi. İnsanlar genellikle anlamadıkları, bilmedikleri bir şey karşısında korku duyarlardı. Veya mahiyetini tayin edemedikleri bir tehlike karşısında kendilerini buldukları zaman ürkerlerdi. Belki boş bir evin korkulacak hiçbir yanı olamazdı. Ama bu ev kabuslarınızda ısrarla size görünüyorsa, o zaman içinizdeki korkuyu yenemiyordunuz. Dikkat edilmezse her an ağırlığımız altında kopup dağılacak basamakları atlarken sordum. Korkuyor musun? Hayır dedi Behzat. Ama sesi boğuk ve titrek çıkmıştı. Onun da ürktüğünü, saklamaya çalıştığını hemen anlamıştım. Üstelemedim. Üst kata çıkınca kapısı aralık duran odayı işaret ettim. İşte bu oda dedim. Düşlerim hep bu odada noktalanıyor. Kapının önünde duruyorduk. Meraka kapılan Behzat yavaşça aralık duran kapıyı itti ve başını uzatıp içeriye bir göz attı. Sanki içeriye girmekte tereddüt ediyormuş gibi bir an durakladı. Sonra odaya bir adım attı. Tahta masa tam odanın ortasında, her zamanki yerinde öylece duruyordu. İtiraf edeyim ki bir an onu yerinde bulamayacakmışım gibi bir endişeye kapılmıştım. Zira bu lanetli evle ilgili hiçbir şaşırtıcı olay artık benim için sürpriz teşkil etmiyordu. Behzat uzaktan kaba saba ham tahtadan yapılmış masaya sanki bir eşya gibi değil de tuhaf bir yaratık gibi bakıyordu. Nihayet donuk bir sesle sordu. "Derya'yı hep bu masaya bağlanmış olarak mı görüyorsun düşlerinde?" diye sordu. "Evet," diye mırıldandım. "Ve de başında ona kötülük yapmaya çalışan eli bıçaklı bir adam hayal ediyorsun." "Aynen öyle. Tuhaf, çok tuhaf." Sinirlenerek homurdandım. "Nesi tuhaf?" Behzat'ın dudakları iki yanına sarktı. "Ne bileyim, oldukça yadırgadım. Sağlıklı bir insanın hayatında daha önce hiç görmediği bir evin böyle ürkütücü bir kabusa zemin olması çok ilginç." "Haklısın ama olaylar aynen böyle gelişiyor." Behzat'ın yüzüne baktım bir an. Ortağım sanki hiç ummadığı bir şey yakalamış gibi nazarlarını kararmış tahta zeminin üzerine dikmiş, yerde duran bir şeyi görmeye çalışıyormuş gibiydi. Titrek bir sesle sordu. "Derya'yı bu masaya bağlanmış olarak mı görüyordun?" diye sordu tekrar. "Evet," dedim ya. "Sonra onu iplerinden sen mi çözüyordun?" Bunun cevabı zihnimde pek berrak değildi. Düşündüm birkaç saniye. "Onu hatırlamıyorum," diyebildim. "İyi düşün." Bu garip sualler karşısında Behzat'a baktım. "Neden soruyorsun ki?" Behzat bana cevap verecek yerde ağır adımlarla masaya yaklaşıp yere eğildi ve masanın kalın ayaklarından birinin yanında duran bir şeyi eline aldı. Ne olduğunu görememiştim. Ortağım şimdi şaşkınlıkla elinde tuttuğu şeye bakıyordu. "Nedir o?" diye sordum. Behzat şaşkın bakışlarını bana çevirdi. Bir avucunun içindeki nesneye, bir de endişeyle gözlerime bakıyordu. Bu kez hızla yanına yaklaşıp tuttuğu şeye baktım. Kesik kalın bir ip parçasıydı bu. Bir an betim benzim sarardı. Herhangi bir yorum yapamadım. Gözlerimi arkadaşımın avucu içinde tuttuğu ipten alamıyordum. Sanırım ikimizin de aklından o anda aynı şeyler geçiyordu. Behzat bakışlarını yeniden elindeki ipe çevirmişti. Dikkatle kesik parçayı inceliyordu ama "bu imkansız," diye fısıldadı kendi kendine. "Nedir imkansız olan?" "Şu ip. Al bir de kendin bak. İncele." Uzattığı ipi elime alıp baktım. Kalınca sıradan bir ip görüntüsündeydi. Ama aklından geçenleri anlamıştım tabii. Dizlerimin bağı gevşedi. Sesim çıkmadı. "Fark ettin mi?" diye sordu. "Bu ip yeni kesilmiş. Rengine bak. Sararıp solmamış. Eskiden kalma olsa çürümüş, yıpranmış olması gerekir. Allah Allah, buna bir anlam veremiyorum. Kesilmeden nasıl hasıl olan lifler bile üzerinde duruyor daha." Kekeleyerek mırıldandım. "Ne düşünüyorsun?" "Ne bileyim Murat," diye söylendi. "Ama kalıbımı basarım, bu ip keskin bir bıçakla kesilmiş, hem de yakın bir tarihte. Yani kabuslarımda olduğu gibi, değil mi? Söylemek istediğin bu mu?" Ortağım cevap vermedi. Dalmış düşünüyordu. Sonra birden ürpererek "hadi gidelim buradan," diye mırıldandı ve aceleyle odadan çıktı. Ben de hızla peşinden seyirttim. Çürümüş basamakları aldırmadan hızla merdivenlere indik. Jipe girdiğimizde Behzat benden fazla sarsılmış gibiydi. Hiç konuşmuyordu. Aracı çalıştırırken gayet dalgın bir haldeydi. Çamurlu yola arabayı sokarken endişeli bir şekilde söylenmeye başladı. Bu durum hiç hoşuma gitmedi dostum. "Açık konuş Behzat," dedim. Ortağım bir yandan kesif çamurlu yolla boğuşurken bir yandan da bana laf yetiştirmeye çalışıyordu. "Bilirsin, ben pozitif düşünceli bir insanımdır. Ne hayalet hortlak masallarına inanırım, ne de lanetlenmiş ev hikayelerine. Ama anlattıkların ve şu bulduğumuz ip parçası çok midemi bulandırdı. Sana açık söyleyeyim, aklım karıştı birden." "Yani?" Behzat bir an durakladı yine. Gözünü yoldan ayırıp kısa bir süre gözlerimin içine baktı endişeyle. "Bana her şeyi tam bir dürüstlükle anlattığına emin misin?" diye sordu. "Ne demek istiyorsun?" "Bak Murat, benim aklım böyle şeylere pek basmaz. Bunca yıllık arkadaşımsın. Durumu hep senin rüyalarının yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyordum." Ama bulduğumuz o kesik ip parçası somut bir delil niteliğinde. Dediğim gibi keskin bir bıçakla kesildiği de gün gibi aşikar. Behzat'ın yüzü birden kızarmıştı. Aramızdaki eski ve köklü arkadaşlığa rağmen birden utanmış gibi homurdandı. "Sen hiç buraya Derya'yı getirdin mi?" diye sordu. Şaşırmıştım. "Yoo," dedim. "Niye getireyim ki?" "Açık konuş benimle. Ortada babanın bir isteği söz konusu. Sevgilinle bir mimar. Sevgilin de bir mimar. Belki ona evin halini göstermek, ne yapılacağını kararlaştırmak için buraya getirmiş olabilirsin." Ortağımın iddiasından pek bir şey anlamamıştım. "Getirmedim. Ama getirmiş olsam bile ne çıkar ki?" Behzat yutkundu. Aklından geçenleri ifadede zorlanır gibiydi. "Ne de olsa ikiniz de gençsiniz. Bu metruk evde hiç sevişmeye falan kalkmış olmayasınız." Gözlerim irileşti. "Şaka mı yapıyorsun? O boktan evde böyle bir şeye kalkışacağımızı nasıl düşünürsün Behzat? Çıldırdın mı sen? Senin hayal gücünün zengin olduğunu bilirim. Belki de öyle bir şeye kalkıştınız. Sonra da yaptığın seni etkilemiş olabilir. Yani düşlerine girecek kadar." "Saçmalama. Öyleyse o yeni kesilmiş parçasının o evde ne işi var?" Ayrım sonu. Sayfa 125.